الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma بعد. Evet arkadaşlar, Kitab-ı Siyam bölümünü, oruçla alakalı bölümündeki hadisleri almaya devam ediyoruz. Geçen haftayı kısaca bir hatırlayalım. Ayşe radiyallahu anha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi bize aktarıyordu. Diyordu ki, اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِقْتَحَلَ ف۪ي رَمَضَانِ وَهُوَ صَائِمٍ رَوَاهُ اِبْنِ مَاجَ بِاِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَقَالَ التِّرْمِذِي لَا يَصِحُّ ف۪ي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da oruçlu iken ne yapardı? Gözlerine sürme çekerdi. Dedik ki hadis-i şerif İbn-i Mace'de geçiyor. İsnadının zayıf olduğunu söylüyor İbn Hacer. Ve Tirmizi diyor ki la yasihhu fi hadzal bab şey'un. Bu konu ile alakalı sahih olan hiçbir rivayet olmadığını söylüyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oruçluyken sürme çektiğine dair, gözlerine sürme kullandığına dair sahih bir rivayetin olmadığından bize haber veriyor. Dedik ki normalde hadis zayıf. Oysa ki biz kitabımızı işlerken ahkam hadislerinden bahsediyoruz. Normalde zayıf hadis bizim işimize ne yapmıyor? Yaramıyor. Çünkü biz hükümler ile alakalı bir şeyden bahsederken, yani hadisin ne olması gerekiyor? Sahih olması gerekiyor ki ondan ne yapalım? Hükümler istinbat edebilelim. Peki Hafız İbni Hacer Rahimullah bu hadisi burada zikretmesinin sebebinin ne olduğunu söylemiştik Enver abi. Neden zayıf hadisi burada zikrediyordu, kitabında yer veriyordu? Ahkam hadisleriyle alakalı bir kitap hazırlamasına rağmen. En azından yarın öbür gün karşınıza bu konuyla alakalı bir hadis çıktığı zaman bilin ki bu hadisin sıhhati nedir? Zayıftır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in oruçluyken sürme kullandığına dair sahih bir rivayetin olmadığını ne yapacaksınız? Bilin diye burada bize zikrettiğini görüyoruz. Dedik ki hadis zayıf dedik ama biz hüküm ile alakalı kısımda diyoruz ki konu ile alakalı, yani sürme çekmenin orucu bozduğuna dair bir delil bulunmamasından dolayı diyoruz ki oruçlu insanın gözüne sürme çekmesinde bir beis, bir sıkıntı bulunmamaktadır. Delilimiz ne? Bozduğuna dair bir delilin olmaması. Yani eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuyla alakalı sahih bir rivayet olsaydı ne yapardık? Onunla alıp amel ederdik. Ama elimizde eğer böyle bir şey yok ise o zaman diyoruz ki oruçlu bir insanın gözüne sürme çekmesinde bir beis yoktur. Konuyla alakalı hatırlarsanız geçen hafta dedik ki ilim ehlinin orucu bozan şeyler hakkında üzerinde icma ettikleri bazı hususlar vardı. Dedik ki birinci olarak kişinin İslam milletinden çıkması orucunu ne yapar dedik? İfsad eder. Ayet-i kerimede la in eşrakte la yahbatanna amaluk. Eğer şirk koşarsan bütün amellerin ne olur? Boşa gider, batıl olur. Demek ki insan İslam milletinden çıktığı zaman yapmış olduğu o anki ibadetin bile ona neyi olmaz? Faydası olmaz. Yani günün başında adam Müslümandı, günün ortasında mürted oldu. Diyoruz ki bu orucunu yapmaz, ondan kabul edilmez. Çünkü orucun kabul olması için en başlıca şartlardan bir tanesi ne? Kişinin İslam'ı, Müslüman olması. İkinci olarak dedik ki bilerek yiyip içmek. Yani bir kimse kasıtlı olarak yiyip içiyor ise Ramazan'ın oruçlu olduğu esnada, Ramazan'ın gündüzünde dedik ki bu icma ile o kişinin orucunu ne yapar? Batıl yapar. Ve yine ilim ehli dedik ki sigarayı da ne yapıyorlar? Bu kapsamda zikrediyorlar. Yani en basit yoluyla ele alırsak diyorlar ki normalde sigarayı kullanırken biz hangi fiille kullanıyoruz? Adam sigarayı ne yaptı diyoruz? İçti. Normalde yeme ve içme kapsamına giren her şey ne yapılıyor? Bu kapsama dahil ediyor. Yani yemek yemek ile su içmek ile sigara içmek arasında ne diyoruz? Bir fark
yok.
Yani sigara içen bir kimse Ramazan'ın gündüzünde diyoruz ki bu kimsenin orucu nedir? Batıldır. Konuyla alakalı insanların birçok tevil ettikleri husus var. Sigara yiyecek içecek değil bilmem ne bilmem ne, bir sürü şeyler söyleyebiliyorlar. Diyoruz ki en basitinden sonuçta sigaradan bahsederken yanında içmek fiilini kullanıyor isek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, değil mi? Bize veyahut da ayet-i kerimede işte yiyip içilmesinden bahsediliyor. Bu da bu kapsamda değerlendirildiği için diyoruz ki sigara içmek de ne yapar? Orucu bozar. Üçüncü olarak dedik ki cinsel ilişkide bulunmak, kişinin Ramazan'ın gündüzünde hanımıyla cinsel ilişkide bulunması dedik ki orucunu ifsad eder. Hatta ne gerekir? Kefaret gerekir dedik. Bununla ilgili özel bir hadisi ileride ele alacağız. Ve yine geçen haftaki, yani bir önceki haftada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığımız hadis-i şerifte dedik ki kişinin öpme, hanımını öpmesi, ona dokunması, onunla mübaşeret etmesi sonucunda eğer meni geliyor ise dedik ki bu da orucu ne yapar? İfsad eder, bozar. Aynı zamanda ilim ehli kişinin kendi eliyle kendini boşaltmasında ne yapıyorlar? Bu kapsamda değerlendirdiklerini söylüyoruz. Ve yine kadınlara has bir durum, hayız ve lohusalık durumu diyoruz ki orucu ne yapar? İfsad eden hususlardan bir tanesidir. Ve ilim ehli bu konuda ne yapmıştır? İcma etmiştir. Eğer kadın isterse iftara 3-5 dakika kala hayız olsa ne yapamaz? Yani bu orucu ne yapması gerekir? Kaza etmesi gerekir. İçinde bulunduğu bu durum onun orucunu ifsad eden hususlardan bir tanesidir. Ve yine altıncı olarak diyoruz ki yeme içme yerine geçen serum ve ilaçlar. Bunlar da yeme içme özelliğine sahip olduğu için ilim ehli diyor ki yeme içme vasfına sahip olan serum veyahut da iğne tarzı şeyler de orucu bozan şeylerdendir. Yani bir adam hastalandı, hastaneye kaldırdılar, serum taktılar. Ve serumun içinde gıda, besleyici, şeker veyahut da tuzlar var ise diyoruz ki o kimsenin orucu nedir? İfsad olmuştur. O günü ne yapması gerekir? Kaza etmesi gerekir. Ve aynı zamanda ilim ehli hastaya kan verilmesini de ne olarak zikrediyorlar? Bu kapsamda zikrediyorlar. Yani hasta olan bir şeye kan yüklemesi yapılıyor ise bu da orucu bozan hususlardan bir tanesi. Kasıtlı yere istifra etmek, kasıtlı yere kusmak, bununla alakalı hadisi ele alacağız. Diyoruz ki kasıtlı yere bir insanın kusması da ilim ehlinin üzerinde ittifak ettiği hususlardan bir tanesi. Çünkü konuyla alakalı ne var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan hadisler var. Ve ihtilaf edilen hususlar var. Biraz önce saydıklarımız neydi? İttifak edilen hususlar. Bir de ihtilaf edilen neyler var? Hususlar var. Bu ihtilaf edilen hususlar alimlerin olaya bakış açısına göre ne gösteriyor? Hükümde farklılık gösteriyor. Mesela göz damlası, işte burun damlası, kulak damlası, işte astım hastalarının kullandığı ağızlarına sıktıkları o fısfıslar veyahut da kalp hastalarının kullandığı dilaltı hapları gibi üzerinde ihtilaf edilen neler var? Bazı hususlar söz konusu. Bununla alakalı dedik ki ilim ehli arasında iki tane ne var? Görüş var. Birinci görüş diyorlar ki yeme içmeye kıyas edilerek boğaza giden ve boğazdan aşağıya mideye giden ne var ise yeme içmeye kıyas ile ne yapılır? O kimse eğer o kullandığı şey, mesela örnek verelim burun damlası. Burun damlasını sıktığınız zaman burundan mideye doğru giden, boğaza doğru giden bir menfez var mı? Diyorlar ki var. O zaman biz bunu yeme içmeye kıyas ederiz. Eğer boğazdan aşağı bir şey geçiyor ise bu burun damlası dahi olsa diyorlar ki bunun hükmü nedir? O kimsenin orucunun bozulduğunun göstergesidir. O zaman bu grup ilim ehli ölçü olarak kendisine neyi alıyorlar? Yeme içme gibi boğaza ve aşağıya giden her şeyi bu kapsamda değerlendirdiklerini görüyoruz. Bir diğer grup ilim ehli olaya bakış açısı şu şekilde diyorlar ki asıl olan bir şeyin boğazdan aşağı geçmesi değildir. Yani asıl problem, sıkıntı oruçla alakalı burada değildir. Peki nerededir denildiği zaman ne diyorlar Enver abi? Diyorlar ki asıl olan gıda mahiyetinde olan şeyler oruca zarar verir. Yani bir insan yemek yiyorsa bu oruca zarar verir. Ama bir adam burun damlası kullanıyorsa bu oruca zarar vermez. Çünkü yeme içme cinsinden olan bir şey değildir diyerek olayı farklı bir bakış açısından ne yaptıklarını görüyoruz. Değerlendirdiklerini görüyoruz. O yüzden dediğimiz gibi bu üzerinde ihtilaf edilen hususlar alimlerin baktıkları çerçeveye göre ne yapıyor? Değişiyor. Ve yine konuyla alakalı birinci görüşü savunanlar Lakit ibn Sabra radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifini delil getiriyorlar. O hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki Oruçlu olduğun zaman dışında burnuna su verirken ne yap diyor? İstinşak yaparken mübalağa et. Yani burnuna suyu çekerken artık o suyu nerede hisset? Genizinde hisset. Normalde abdest alırken burnuna su çekerken mübalağa yapılması ne? Sünnet olan. Ama diyor ki illa en tekune saime. Ancak oruçluysan bu müstesna. Birinci görüşü alan ilim ehli diyorlar ki bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burnuna suyun kuvvetli bir şekilde çekilmesini yasaklıyor. Neden? Çünkü diyor su oradan kaçarsa ne yapacak? Mideye gidecek. O yüzden demek ki su burundan dahi gitse mideye giden her şey ne yapar? Orucu ifsad eder. Diğer grup aynı hadisi, yani onların getirdiği hadise diyorlar ki hayır, olay böyle değil. Yani vermiş olduğunuz örnek, getirmiş olduğunuz örnek belki su için geçerli olabilir. Ama diğer üzerinde ihtilaf edilen şeyler için geçerli olmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken burundan aşağı kaçan su ise biz zaten neyin üzerinde ittifak ettik? Yiyip içilen şey mideye ulaştığı zaman orucu ifsad eder. Burun da zaten diyorlar ki mideye ulaşan bir menfez. Bunu nereden anlıyoruz? Diyorlar ki birçok hastaya bakın. Ağzından beslenemeyen hastaları ne yapıyorlar? Burun aracılığıyla besliyorlar. O zaman bu hadis olsa olsa neyi gösterir? Burundan aşağı su kaçarsa orucun batıl olduğunu gösterir. Ama bu burun damlası kullandığın zaman onun batıl olduğunu göstermez. Dediğimiz gibi ilim ehli arasında ne dedik? İhtilaflı bir mesele. Bakış açısına göre de olayın değiştiğini görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimizde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktardığı hadis-i şerif almıştık. Men nesiye ve huve saimun feekele u şeribe felyutimme savmahu feinneme et'amahullah ve sakahu muttefakun aleyh. Dedi ki kim oruçlu iken yiyip içer ise, birisi oruçlu iken yiyip içerse diyor ki felyutimme savmahu, o kimse orucunu tamamlasın. Akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genelde hadislerinde hep bu usulü uygulamıştır. Bir şey yasaklıyorsa veyahut da bir şeyden haber veriyorsa muhakkak ki illetini, sebebini hadisin akabinde ne yapıyor bize? Haber veriyor. Sizden birisi unuttuğu halde yiyip içerse orucunu tamamlasın. Bize burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hükümden bahsediyor. Hemen aklımıza ne geliyor? Niçin? Neden? Bunun sebebi niye? Diyor ki فَاِنَّمَا اَتْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ. Çünkü Allah Azze ve Celle onu yedirip içirmiştir. Demek ki oruçlu olan bir kimse unutarak yiyip içiyor ise dedik ki bu orucuna zarar vermez. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَالْيُتِمَّ صَوْمَهُ. Orucunu tamamlasın. Orucunu kaza etsin demiyor. Demek ki unutarak yiyen, içen kimse diyoruz ki şer'i olarak mazurdur. Allah Azze ve Celle kuluna bu şekilde merhametinden ikram etmek istemiştir. O yüzden hatta tıka basa doysa ne dedik? Hatta tıka basa doysa o kimseye bir şey gerekmez. Orucu başladığı gibi eksiksiz bir şekilde orucunu tamamlamış olur. Peki dedik bunun bir sınırı var mı? Bir haddi var mı? Ne zamana kadar? Yani insan unuttu, yiyip içebilir, tamam. Peki bu durumda hatırladığı zaman yine hüküm devam ediyor mu? Dedi ki ne zamana kadar? Hatırlayana kadar. Mesela ağzında bir lokmayı çiğnerken aklına geldi. Dedi ki ben oruçluyum. O ağzındaki lokmayı yutsa ne olur? Diyoruz ki orucu bozulur. Artık unutma durumu o insanın üzerinden kalktı. Veyahut da suyu yudumluyor. Boğazından aşağı geçti. Ağzına bir yudum daha su aldı. Aklına geldi. Ne yapacak? Diyoruz ki onu dışarı çıkarması gerekiyor ki artık hatırladıktan sonra unutma vasfı ondan kalktığını söylüyoruz. Ve yine başka bir hususa da değindik. Dedik ki Ramazan'da bu hadise binaen adam unutmuş, bir şeyler yiyip içiyor. Karşıda da onu gören birisi var. Bu adamın tutumunun ne olması gerekiyor dedik. Allah Azze ve Celle bu hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Allah Azze ve Celle'nin o kimseye nedir? İkramıdır. Allah Azze ve Celle onu yedip içiriyor. Dışarıdan bakan sen olarak buradaki tutumun ne olacak? Şöyle mi diyeceksin? Allah Azze ve Celle onu yedirip içiriyorsa o zaman uyarmaya gerek yok. Hazır yiyip içiyorken bırakalım istediği kadar istifade etsin mi diyeceğiz? Yoksa bizim üzerimize düşen burada başka bir sorumluluk mu var? Diyoruz ki bu kimseyi ne yapmak zorundayız? Uyarmak zorundayız. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ İyilik ve doğruluk üzerine, dostluk üzerine yardımlaşın. Kötülük ve düşmanlık üzerine birbirinize ne yapmayın? Yardımlaşmayın. O zaman biz emri bil maruf وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ ne yapmak zorundayız? Yapmak zorundayız. Bu kimse yapmış olduğu fiilde mazur olsa dahi bizim nazarımızda, yani baktığımız zaman yaptığı iş asıl itibariyle münker olan bir şey mi? Münker olan bir şey. Ramazan'ın gündüzünde yiyip içmek nedir? Yasaklanmış olan bir şey, haram olan bir şey. Bu kimsenin unutmuş olması bizim onu uyarmamamızı ne yapmaz? Gerektirmez. Biz bunu ne yapmak zorundayız? Uyarmak zorundayız ki çünkü üzerimizde böyle bir mesuliyet olduğundan bahsediyoruz. Ve yine dedik ki فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ Yer veyahut da içerse. Bu ibareyle alakalı ilim ehli diyor ki insanların en çok ettiği hata yeme içme olduğu için örneklendirme olarak bu iki şey burada zikredilmiştir. Bunun kapsamına Enver abi için diyeceğim kabul etmese de bunun kapsamına ilim ehli diyor ki unutarak cima edilse kişi hanımıyla birlikte olsa ve unutmuş olsalar diyorlar ki ilim ehli bu hadis kapsamına giriyor. Delil olarak neye getiriyoruz? İkinci rivayette, hakimin rivayetinde diyor ki men aftara fi ramadani nasiyen. Kim Ramazan'da unutarak iftar ederse. Burada unutarak iftar ederse ibaresi genel mi? Genel. İlk rivayette ne diyor? Yiyip içerse. Dedik ki burada bir örneklendirme var ama açık bir ibare bulamıyoruz. Ama ikinci rivayette diyor ki kim Ramazan'da unutarak iftar ederse. İftar etme, yeme içme ile olduğu gibi cinsel ilişkiye girme de nedir? İftar etme çeşitlerinden bir tanesidir. O yüzden alimler diyorlar ki Hafız İbni Hacer bu ikinci rivayeti burada zikretmesinin sebebi yani unutarak cima etmenin de bu kapsama girdiğini belirtmek için bu rivayeti burada ikinci rivayeti zikrettiğini görüyoruz. Geçen hafta konuya değinmiştik. Bir sonraki rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anhunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardı. Rivayet diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki şu anki ele alacağımız bu hadis-i şerif günümüzün de yani ilk yani bugünkü ilk ele alacağımız hadis-i şerif. Diyor ki men zara'ahu el-kay'u felâ kadâ'a aleyhi ve men istaka'a fe aleyhi el-kadâ ravahul khamse وَعَلَّهُ أَحْمَدْ وَقَوَّاهُ دَارُكُتْنِي Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Diyor ki kim oruçlu olduğunu unutur diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim oruçlu olduğunu kim oruçluyken kasıtlı olmayan bir şekilde istifra ederse kasıtlı olmadan İstifra ederse yani kusarsa diyor ki فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ O kimseye orucunu kaza etmesi gerekmez. وَمَنْ اِسْتَقَاءَ Kim de kasıtlı olarak istifra ederse فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ O kimseye ne gerekir? Orucunu kaza etmesi gerekir. Diyoruz ki رَوَاهُ الْخَمْسَ Beş imam bu rivayeti tahric etmiş. İmam Ahmed rivayetin illetli olduğundan bahsediyor. Darekutni ise rivayetin kuvvetli olduğunu bize haber verdiğini görüyoruz. Diyor ki men zara'ahu kime galebe çalarsa. Yani burada galebe çalarsa ne manaya geliyor? Kişi kasıtlı olmadığı halde, istemediği halde istifra eder ise. İstifra etmek, kusmak manası bilinen bir şey. Midedeki olan, yiyip içilen şeyin ağız yoluyla dışarıya çıkması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayetin başında eğer bir kimse kastetmeden yani istemeden istifra ediyor ise bunun orucuna nedir bir zararı yoktur. Rivayetin devamında diyor ki وَمَنْ اِسْتَقَاءَ Nahiv kurallarına göre dönüp baktığımız zaman eğer fiilin başında elif, sin ve t harfi bulunduğu zaman bu neye bina ediliyor? Manası ne? Talep ifade ediyor. Yani istekaa, yani isteyerek istifra ederse manasına geliyor. Birincisi, istemeden kasıtsız bir şekilde istifra ederse bir insan, kusarsa orucunu kaza etmesine gerek yok. Geri kalan gününü ne yapacak? Oruçlu bir şekilde geçirerek. Çünkü orucunu bozan bir şey ortada bulunmuyor. Rivayetin ikinci kısmı, eğer bir kimse kasıtlı bir şekilde kusuyor ise diyor ki fealeyhil kaba, o kimsenin ne yapması gerekiyor? Kaza etmesi gerekiyor. Bu rivayete de dönüp baktığımız zaman kasıtsız bir şekilde kusan bir kimsenin orucunun sahih olduğunu görüyoruz. Kasıtlı bir şekilde kusan kimsenin ise orucunu kaza etmesinin gerekliliğinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor. Ve yine ilim ehli diyor ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kasıtlı bir şekilde kusan kimseyi ne yapmıyor? Belli bir örneklendirmeye gitmiyor. Yani hangi durum olursa olsun. Yani ne gibi? Bir insan mesela midesi bulanacak bir şeylerden bahsedip istifra ediyorsa bu hadis kapsamına giriyor mu? Giriyor. Çünkü sen mideni bulandıran bu şeyleri zikrediyor olman senin bu kasıtlı kapsama ne yapıyor? Sokuyor. Veyahut da midenin bulandığı bir ortam var. Bir kokuyu duyduğun zaman miden kalkıyor. O ortamda bulunuyor isen aynı zamanda ne diyoruz? Bu da hadisin bu kapsamına giriyor. Yani kasıtlı bir şekilde istifra etmek kapsamına bir insanın midesi neden bulanıyor ise, istifra ediyor ise, o şeyleri konuşması, o ortamda bulunmasının hepsi diyoruz ki bu hadis kapsamında değerlendirilir. Onun haricinde gayri ihtiyari bir şey söz konusu ise diyoruz ki bunun da bir sıkıntısı olmadığını söylüyoruz. Bir sonraki rivayetimiz Cabir bin Abdillah radiyallahu anhuma diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haraca amil fethi ila Mekke'te fi Ramazan fesâme hatta belaga kura'el gamim fesâme nâs thumme da'a bi kadehin min mâin فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعد الناس قد صام فقال أولئك الأصاح أولئك الأصاح وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقده من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. Bu rivayette Cabir bin Abdillah radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih yılı Ramazan ayında Mekke'ye doğru yola çıktı. Oruç tutmuştu. Ta ki Kurra'ul Gamamim vadisine ulaşana kadar. İnsanlar da oruç tutmuştu. Sonra bir bardak su istedi ve insanlar kendisine baksın görsün diye onu kaldırdı. Sonra da suyu içti. Bundan sonra ona bazı kişiler oruç tuttuğu söylendi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orucunu bozuyor. Bunun akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bazı kimselerin hala orucuna devam ettiğinin haberi verildiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki kez diyor ki onlar asi kimselerdir. Onlar asi kimselerdir diye buyuruyor. Başka bir lafızda, başka bir rivayette insanlara oruç tutmak zor geldi ve ne olacağını bekliyorlardı. Yani insanlar oruç tutarken zorlanıyorlar. O zamanki şartları düşünün. Ramazan ayı Mekke'den, Medine'den Mekke'ye doğru bir yolculuk var. Belki 10-15 günlük süren bir yolculuk. Sahabeleri ne yapıyor? Oruç tutmak zorlarına gidiyor. Artık sabredemiyorlar, dayanamıyorlar. Meşakkat oluyor. Bunun üzerine ikindiden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bardak su istedi ve içti. Hadisi Müslim'in İmam Müslim'in bize rivayet ettiğini görüyoruz. Hadisten de anlayacağınız gibi bu kısım ne ile alakalı? Seferde yani yolculuk yapan kimsenin oruç tutup tutmaması ile alakalı. Bununla alakalı bir ruhsat var mı? Yok mu? Konunun asıl konusu, özeti ne ile alakalı? Seferde oruç tutmanın hükmü nedir? Konuyla alakalı diyoruz ki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَاِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ. Sizden birisi yolculuk yapıyor ise veyahut da hasta ise tutamadığı o günleri مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ Ramazan'dan sonra başka günlerde ne yapsın? Tutsun. Demek ki seferde olmak veyahut da hasta olmak şer'i olarak bir mazeret. Yani sefere çıkan bir kimse oruç tutmadığı zaman bundan dolayı günahkar olmuyor. Yalnız diyoruz ki o tutmadığı günü ne yapması gerekiyor? Kaza etmesi gerekiyor. Veyahut da oruçlu iken sefer etse diyoruz ki orucunu bozması o kimse için nedir? Caizdir. Neden? Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sefer ederken orucunu ne yapmıştır? Bozmuştur. Demek ki baştan oruç tutmaya da bilir. Yani seferde ise bir insan geceden buna niyet etmeye de bilir. Veyahut da günün belli bir vaktinde, günün başında sefer etmeyi düşünmüyor da, günün ilerleyen vaktinde sefer etmesi gerekli oldu ise, o zaman da bozmasında nedir, ne diyoruz? Bir beis bulunmamaktadır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette, rivayetin başında diyoruz ki oruçlu olarak güne başladığını, sonunda hatta ikindiden sonra orucunu bozduğunu görüyoruz. Bununla alakalı ilim ehli, yani Kur'an ve sünnet ve icma ile seferi olan kimsenin orucunun bozmasının böyle bir ruhsatının olduğunu bize aktarıyor. Bununla alakalı ilim ehli diyor ki Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu mahlukatına rahmetinden dolayı normalde ne var? Seferin, yani yolculuğun kendi itibariyle ne var? Bir meşakkati var. Değil mi? Bir zorluğu var sefer eden bir insanın. Aynı zamanda bu meşakkatin üzerine Ramazan ayında yolculuk yapan kimseye bir de neyin meşakkati biniyor? Açlığın, oruç tutmanın meşakkati biniyor. Yani hem yolculuk var, evindeki gibi, yaşadığın beldendeki gibi rahat değilsin. Bu aynı zamanda bu meşakkatin, bu zorluğun üzerine bir de ne geliyor? Oruç tutmak gibi ayrı bir meşakkat, açlık, susuzluk gibi ayrı bir meşakkat biniyor. O yüzden Allah Azze ve Celle kullarına rahmet olsun diye seferde olan kimselere böyle bir ruhsat verdiğini görüyoruz. Haraca amil fethi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fetih yılında çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den hareket ediyor. Fetih yılından kastı ne? Fetih yılı? Mekke'nin fethi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmeye giderken Medine'den çıkmış. Ve çıkmış oldukları bu yolculuk diyor ki ila Mekke'te fi Ramazan. Ve çıkmış oldukları bu yolculuk Mekke'ye doğru ve Ramazan ayında. Yani düşünün, o zamanki insanların durumunu düşün. Ramazan ayındasınız. Uzun bir yolculuk var. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri Ramazan ayında ne yapıyorlar? Sefer ediyorlar. Ve aynı zamanda rivayetten ne anlıyoruz? Oruç tuttuklarını anlıyoruz. Diyoruz ki Amul Feth, fetih yılı, hicretin kaçıncı yılında gerçekleşmiş? Hatırlayan var mı? Hicretin 8. yılı. Hicretin 8. yılında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmeye doğru yola çıkıyor sahabeleriyle. Bundan 2 sene öncesi, hatırlayın, 2 sene öncesinde ne var? Müşriklerle yapmış oldukları bir anlaşma var. Hudeybiye anlaşması var. Hudeybiye anlaşmasında belli başlı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şartlar sunulmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şartları kabul ediyor. Ve Hazreti Ömer bu şartlara şaşırıyor, değil mi? Ey Allah'ın Resulü. Yani bu şartlara nasıl evet diyorsun? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'den vahiy aldığı için aslında bu şartlar ne ile sonuçlanıyor? Müslümanların zaferiyle sonuçlanıyor. Bu 2 sene zaman diliminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle arasındaki o şeyi durduruyor. Anlaşma itibari kimse kimseye saldırmıyor. Ve bu zaman diliminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam davetini ne yaptığını görüyoruz? Yaydığını görüyoruz. Yani aslında Müslümanlar için bu anlaşmanın neyi var? Çok büyük faydası var. Ne zaman ki hicretten aradan 2 sene geçiyor, müşrikler zahiren anlaşma onların lehine gibi gözükse de bu anlaşmaya ne yapıyorlar? Bozuyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat etmiş, kabilenin bir tanesine müşriklerden başka bir kabile ne yapıyor? Onlara saldırıyor ve bu şekliyle anlaşmayı bozan taraf Müslümanlar olmuyor. Anlaşmayı bozan taraflar müşrikler olduğunu görüyoruz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethine giderken yanında 10 bin tane ne var? Asker var. 10 bin tane sahabe onunla birlikte yola çıkmış. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordu olarak yola çıktığı ikinci büyük kalabalık olarak ikinci ordu. Birincisi nerede? Mekke'nin fethinden sonra, yani bu olayın akabinde Mekke fethedilince oradan da Müslüman olanlar bu orduya katılıp nereye doğru gidiyorlar? Taif'e doğru, Huneyn'e doğru gidiyorlar. Yani 10 bin kişiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkıyor. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den hareket ettiği ikinci büyük topluluk ordu olarak 10 bin askerin olduğu ikinci büyük topluluk. Birincisi ne dedik? Bu olayın akabinde Mekke'nin fethinden sonra Taif'e doğru Huneyn gazvesinin olduğu o topluluk. Dedik ki fesame Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmuştur. Yani bu yolculuğa oruçlu bir şekilde başladığını görüyoruz. Biraz sonra ilerideki hadisin akabinde ilim ehlinin konuyla alakalı ihtilafını zikredeceğiz. Yani sefere oruçlu mu çıkmak daha faziletli yoksa ruhsatı mı almak daha faziletli konuyla alakalı ne yapacağız? İlim ehlinin görüşlerini zikredeceğiz. Hatta belaga kurra'el gamim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Asafan denilen bir bölge var. Mekke'ye yaklaşık olarak 64 kilometre uzaklıkta. Yani Mekke'ye daha yakın, Medine'ye daha uzak olan bir mıntıka. Mekke'ye 64 kilometre kalmış. Yani bugünkü tabirlerle söylüyorum. Mekke'ye 64 kilometre kalan bir uzaklık yere vardıklarında diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu. Fesâmen nâs. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sahabesi de ona ne yapmışlar? İttiba etmişler ve oruç tutarak o güne başlamışlar. Bu vadiye ulaştıklarında diyor ki ثُمَّ دَعَى بِقَدَهٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسَ اِلَيْهِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kadeh, bir bardak su talep ediyor. فَرَفَعَهُ Talep ettiği suyu ne yapıyor? Kaldırarak insanlara gösteriyor. Diyor ki hatta nazaran nasi ileyh. Ve insanlar da ne yaptılar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kaldırmış olduğu bu bardağa bakıyorlar. Bu rivayet bize şunu gösteriyor. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oruç tutma ile alakalı bir sıkıntısı söz konusu değil. Bir sonraki rivayet de bize bunu zaten açıklıyor. Onu gelince de söyleyeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şunun haberi geliyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü İnsanlar oruç tutmak onlara meşakkat oldu. Ya ve insanlar sizin yapacağınız şeyi bekliyorlar. Yani eğer orucunuzu bozarsanız, insanlara bu şekliyle örnek olursanız, insanlar da sizin bu örnek olduğunuz şeyi ne yapacaklar? Alacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bunun haberi geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rivayette de geldiği üzere ikindi namazından sonra bir bardak ne yapıyor? Su talep ediyor. İstemiş olduğu bu suyu havaya kaldırıyor ki insanlar ne yapsın? Görsünler. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra o suyu içerek ne yapacak? Orucunu bozacak. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bu suyu içerek sahabelerinin de onu örnek alıp oruçlarını bozmak yani bozmalarını istiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onların meşakkati Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ağır geliyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin sıkıntı içinde olmasından ne yapmıyor? Razı olmuyor. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaparken şunu da insanlara şey yapmak istiyor. İnsanlara oruçlarınızı bozun dese normalde kendisi bozmasa normalde bu sahabelere ne yapmayacak? Yani belki de emir etmesi onlar bunu yapacaklar ama kalpleri ne olmayacak? Razı olmayacak. Yani neden bize bozduruyorsun da kendin bunu devam ediyorsun? Allah Resulü Aleyhisselam onlar da mutmain olsun. Kalpleri de mutmain olsun diye. Öncelikle kendisi ne yapıyor? Orucunu bozuyor. Burada ince bir ayrıntı var. Diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselam orucunu bozunca sahabelerin büyük bir çoğunluğu onunla birlikte ne yapıyorlar? Oruçlarını bozuyorlar. Bir kısım sahabe oruçlarını bozmuyor. Şimdi normalde biz hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi emretse Onun emrine karşı gelirler mi? Onun emrettiği şeyi terk ederler mi? Etmezler. Biz böyle biliyoruz. Peki bu sahabeler neden oruçlarını bozmuyorlar? Allah Resulü Aleyhisselam bozmuş. Sahabelerin büyük bir çoğunluğu bozuyor. Bir grup sahabe oruçlarını bozmuyor. Neden?
Ayetteki şeye istinaden olabilir. Çünkü eğer tutarsanız hakkınızda daha hayırlı olur. Hani seferde oruç tutmayabilirsiniz ama buna rağmen tutarsanız sizin için daha iyi diye bir tavsiye alır.
Evet. Bununla birlikte diyoruz ki visal orucu vardı. Hatırlayın. Visal orucu. Bir iki hafta önce aktardık. Visal orucu neydi? Peş peşe oruç tutuyorsun. Sahur ve iftar yapmadan. O rivayeti hatırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu yasakladığında bazı sahabeler tutmaya devam ediyordu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları cezalandırıyordu. Orada bir açıklama yapmıştık sahabeyle alakalı. Aynı konum, aynı pozisyon. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara rahmet ettiği için, acıdığı için sahabeler diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu yasaklıyor ama yasaklamasının sebebi ne? Bize şefkatinden, merhametinden dolayı o yüzden oruca ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Diyoruz ki burada da aynı husus geçerli. Sahabeler şöyle düşünüyor, bozmayan sahabeler. Diyorlar ki ikindi vaktinin sonrası geldi, artık iftara bir şey kalmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize rahmet ettiğinden dolayı diyorlar ki bozmamızı istiyor ki hani artık yorulduk. Biz de bundan meşakkat duyuyoruz. Hani ortada şu yok. Yani bu sahabeler, bozmayan sahabeler, oruç onlara meşakkat olmamış değil. Onlara da meşakkat olmuş ama hani herkes için de bunu yaşar değil mi? Sabahtan akşama kadar tutmuşsun. Artık bir saat kalmış, bir buçuk saat kalmış. Günün büyük bir çoğunluğunu o sıkıntıyı çekmişsin. Diyorsun ki biraz daha sabredeyim de zaten güneşin batmasına da bir şey kalmadı. Yani baktığınız zaman sahabenin niyetine emre muhalefet etmek söz konusu değil. Sadece ortada ne var? Artık ikindinin sonrası var. İftar vakti yakınlaşmış. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize rahmetinden dolayı bozmamızı istiyor. Ama diyorlar ki biz ne yapalım? Birazcık daha sabredelim de bugünkü orucu tamamlamış olalım. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem me o kimselerin haberi geldiği zaman tepkisi o sahabenin düşündüğü gibi değil. Diyor ki ثُمَّ قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اِنَّ بَعْدَ النَّاسِ قَدْ سَامَ Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki bazı kimseler oruç tutmaya devam etti. Bazı kimseler orucu bozmadılar. Hani sen insanlara bunu emrettin. Kendin bozdun. Birçok kimse bozdu. Ama bazı kimselerin bozmadığı haberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelince diyor ki فَاُولَٰئِكَ الْعُسَى فَاُولَٰئِكَ الْعُسَى O kimseler asi kimselerdir. Neden Allah Resulü Aleyhisselam onlara asi vasfını veriyor? Çünkü emre, yani Allah Resulü Aleyhisselam emrettiği emre uymadıkları için. Allah Resulü Aleyhisselam burada onların neyine hükmediyor? Zahirine hükmediyor. Çünkü ortada ne var? Bir emir var. Ve sahabelerin bir kısmı ne yapıyor? Bu emri uygulamıyor. Oysa ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlar için şefkatinden, merhametinden dolayı bunu yapıyor ve aynı zamanda o sahabelerin neye ihtiyacı var? Aslında oruçlarını bozmaya ihtiyacı var. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bunun haberi geldikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyi ne yapıyor? Tercih ettiğini görüyoruz. Diğer rivayette dedik ki اِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمِ الصِّيَامِ اِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ ف۪ي مَا فَعَلْتَ Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme insanlara oruç tutmak meşakkatli oldu. اِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ ف۪ي مَا فَعَلْتَ Onlar diyor senin yapacağını bekliyorlar. Yani onlar eğer sen bozarsan, senden bunu görürseler onlar da ne yapacaklar? Oruçlarını bozacaklar. Bu rivayet bize neyi gösteriyor Enver abi? Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birebir orucunu bozmadığını, ümmetinin içinde bulunduğu, sahabelerin içinde bulunduğu sıkıntıdan dolayı onlara şefkat olması için, onlara bir önderlik yaparak seferde, burayı da yalnız kaçırmayalım. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada haram olan bir şey ne yapmıyor? Yapmıyor. Normalde sefer var. Seferin verdiği bir meşakkat var. Bundan dolayı bir ruhsat var. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaparak bunun, yani seferde olan kimsenin orucunun bozmasının caiz olduğunu gösteriyor. Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hani ortada hiçbir sebep yokken normalde yiyip içme haram olan bir şey yerine getirmiyor haşa. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada yaptığı ne diyoruz? Sefer esnasında ayetle de, sünnetle de, icma ile de sabit olan bu ruhsatı ne yapıyor? Kullanıyor ki sahabelere yarın öbür gün eğer bu konuma gelir iseniz şunu hatırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hatta ikindiden sonra ne yaptı? Orucunu bozdu. Aslında iftara o kadar az kalmış olmasına rağmen demek ki insan ihtiyaç anında ne yapabilir? Seferde ise orucunu bozabilir'i hatırlatıyor. Diyoruz ki Ramazan'da sefer etmenin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Yani bir insan Ramazan ayı girdiği zaman sefer etmesi caiz midir? Diyoruz ki caizdir. Normalde bazı insanlar bunu ne yapabilirler? Farklı anlayabilirler. Hani Ramazan ayı niye sefer ediyorsun? Bir hafta oraya gidiyorsun, iki hafta oraya gidiyorsun, oruç tutmuyorsun. Olmaz, yerinde dur. Ramazan'dan sonra nereye gideceksen? Git, ne işin varsa o zaman hallet ne demeyiz? Diyemeyiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında ne yapmış? Sefer etmiş. Sefer edeni de bu yapmış olduğu seferden men etmediğini görüyoruz. Çünkü ayet-i kerimede ne diyor? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ. Sizden kim bu aya erişirse, yetişirse, bu aydan kasıt hangisi? Ramazan ayı. فَلْيَسُمْهُ. Oruç tutsun. Diyor ki وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَاِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Kim de yolculuk yapıyor ise bu ayda veyahut da hastalıktan dolayı tutamadı ise diğer zamanda ne yapsın? Bu oruçlarını tutamadığı günleri kadar kaza etmesinin gerekliliğinden bize bahsediliyor. Ayette bize niye gösteriyor? Ramazan ayında sefer etmenin cevazını gösteriyor. Peki birisi derse ki Enver abi sefer etmeye cevaz verirsen bunun caiz olduğunu söylersen bir kimse de Ramazan ayında oruç tutmamak için yani sefer edersem Ramazan ayında oruç bana tutmamak caiz olur diyerek onu buna teşvik etmiş olursun derse ne deriz? Diyor ki Mehmet innemel amalu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Diyoruz ki eğer bir kimse Ramazan ayında sırf oruç tutmamak için sefer ediyor ise diyoruz ki onun yapmış olduğu bu sefer haramdır. Çünkü ortada ne var? Hile var. Ortada hile var. Yani adamın sefer etmesi herhangi bir şeyden dolayı gerçekleşen sefer etmesini gerekli kılan bir şeyden dolayı değil. Amaç ne? Oruç tutmaktan kaçmak için insan bunu yapıyorsa diyoruz ki o kimsenin sefer etmesi nedir? Haramdır. Yani bu ne demek? O kimse sefer edip bu ruhsattan istifade ediyor ise diyoruz ki o kimse ne yapar? Günahkar olur. Çünkü o kimseye böyle bir ruhsat verilmemiştir. Çünkü bu adam hile olan bir yolu gözlüyordur. Ne gibi? Bunun başka bir örneği var mı? Diyoruz ki var. Mesela bir insan normalde sarımsak soğan yese o adama biz ne diyoruz? Hadisler eşliğinde. Diyoruz ki cemaat senden düşer. Cemaate gitme. Mescide yaklaşma diyoruz. Peki bir adam cemaate gitmemek için soğan yiyorsa, sarımsak yiyorsa? Diyoruz ki bu kimse yani cemaatten kaçmak için bu fiili yapıyor ise diyoruz ki sarımsağı soğan yediysen camiye gitme. Ama bununla birlikte gitmediğinden dolayı ne var? Bundan dolayı eğer biz görüşümüze göre ne dedik? Cemaat ile namaz kılmak hükmünü ne olarak söylemiştik? Vacip olduğunu söyledik. Eğer sen cemaati bu hileden dolayı terk ediyor isen, gitmiyor isen, yani gitmemen gerekiyor. Niye? Çünkü sarımsak soğan yemişsin. Yeme sebebin ne? Cemaatten kurtulmak, uzaklaşmak. O zaman diyoruz ki yapmış olduğun bu şeyden dolayı nesindir? Bu fiilden dolayı günahkar olursun. Çünkü ilim ehli bunu ileride de zikredeceğiz. Kaide olarak diyorlar ki اَنَّ الْحِيَلْ لَا تُب۪يحُ الْحَرَامِ Hileler, yapılan hileler haramı ne yapmaz? Mübah kılmaz. وَلَا تَسْقُطُ الْوَاجِبِ Aynı zamanda vacibi üzerinden vacibin sorumluluğunu da düşürmez. Yani yapmış olduğun hile ile haram olan bir şey sana helal olmaz. Vacip olan da ne yapamazsın? Sorumluluğunu üzerinden atamazsın. Dedik ki yolcu için gündüzün herhangi bir vaktinde iftar etmesinde bir beis yoktur. Hadis-i şerif buna delalet etmektedir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günün sonunda iftar etmiştir. Demek ki bir insan güne oruçlu başlayıp sefere çıkıyor ise sefere çıktığı esnada orucunu bozma ruhsatı ona verilmiştir. Başka bir gün Ramazan'dan sonra o orucu kaza eder diyoruz. Ve yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu fiilden yola çıkarak ilim ehli diyor ki eğer bir kimse bir önder konumunda ise, böyle bir pozisyonu var ise ve tebaası var ise, ona tabi olan insanlar var ise, topluca hareket ediyor ise, insanlar eğer meşakkate düştü ise onların bu durumunu ne yapıp gözetip onların durumuna göre hareket edebilir. Yani düşünün, buradan bir sefere çıktınız, bir yolculuğa çıktınız, insanlar oruç tutmakta zorlanıyor, size de bunun haberi geldi veyahut da bunun farkındasınız, onlara örnek olarak ne yapabilirsiniz? Orucunuzu bozabilirsiniz ki onlar da sizi örnek alıp, yani meşakkatte olan insanlar ne yapsın? Bu ruhsattan istifade etsin ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiilinin de buna delalet ettiğini görüyoruz. Ve yine bu konuya örnek olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını normalde ne yapmayı seviyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Yatsı namazını? Geciktirmeyi seviyor. Geciktirmeden kastımız ne? Gecenin ortasında. Yani gecenin ortasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aslında size meşakkat olmasaydı bu vakitte kılmanızı ne yapardım diyor size? Emrederdim. Yani yatsı namazının en faziletli vakti ne zaman? Orta. Gecenin ortasındaki vakti. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin erkenden toplandığını görünce maslahat icabı ne yapıyor? Geçip onlara namazı kıldırıyor. Oysa ki kendi tercihine göre namazı en faziletli vaktinde kılması, kendisi daha uygun görmesine rağmen toplumun maslahatına göre eğer sahabeler erkenden, yani yatsı namazın ilk vaktinde toplandıysalar mescitte, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çıkıp onlara namaz kıldığını görüyoruz. Bu da bize neye delil olarak getiriyoruz bunu? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin maslahatına olan bir şey var ise orada o maslahatı kullandığına, o ruhsatı kullandığını söylüyoruz. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gaybı bilmediğine delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gaybı bilmediğine delalet eden bir hadis-i şerif. Bunu nereden çıkartıyoruz? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerin meşakkatinden haberi yok. Gelip kendisine haber verildiği zaman ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Orucu bozuyor. Demek ki bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diğer insanlardan bir farkı yok. Yani Allah Azze ve Celle'den başka gaybı bilen yok. Bunun başka örnekleri var mı? Diyoruz ki var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hatırlayın, biraz daha şöyle geriye dönün. Mescidini temizleyen bir kadın vardı. Vefat ettiğinde sahabeler ne yapıyorlar? Defnediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine dışında. Geri geliyor. Aradan birkaç gün geçiyor. Bakıyor ki o kadını göremiyor. Diyor ki mescidi temizleyen bu kadın nerede? Diyorlar ki ya Allah'ın Resulü vefat etti. Biz de onu ne yaptık? Defnettik. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilseydi sahabelere böyle sormazdı. Değil mi? Neden o kadını defnettiğiniz gibi. Sünnete dönüp baktığımız zaman bu şekliyle birçok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gaybı bilmediğine dair neler var? Deliller olduğunu görüyoruz. Ve yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı beyan etmede, şeriatı insanlara açıklamada, taliminde, öğretisindeki güzelliğe delalet eden bir hadis-i şerif. Onu da nereden çıkartıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orucu bozarken suyu göstere göstere ne yapıyor insanlara? İçiyor. Bunun bize katmış olduğu, yani bu öğretinin bize katmış olduğu şey ne? Diyoruz ki birinci olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu fiili yaparak insanların, yani karşısında olan insanların acaba mı, bozdu mu, bozmadı mı şüphelerini ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Yakini bir ilim var. Görüyorsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Suyu içiyor. Yani yakini bir ilim var. Diyorsun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orucu bozdu. İkinci bir faydası, yani bu öğretinin bize kattığı ikinci bir fayda ne? İnsanların zihnine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yapmış olduğu fiil ile insanların zihnine bu olayı ne yapıyor? Tabiri caizse kazıyor. Yani düşünün, bunu gören sahabeler aradan 50 senede geçse bu hadiseyi ne yapmayacaklar? Unutmayacaklar. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in burada bir emri olsaydı, zorlananlar orucunu bozsun deseydi, belki aradan 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra bazı kimseler bu hadiseyi ne yapmayacaklardı? Hatırlamayabilirlerdi. Unutanlar olabilirlerdi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fiili olarak göstere göstere bu suyu içmesi sahabede neyi uyandırıyor? Yani 10 sene sonra bile diyecekler ki falanca yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraberken ikindi namazından sonra devesinin üzerindeyken ne yaptı? Orucunu bozduğunu ben gözlerimle gördüm. O sahne ne yapacaktı? Zihinlere kazınacaktı. O zaman buradan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu öğretisini görmüş oluyoruz. Bir hadis-i şerif daha alalım mı? Ne diyorsunuz? Ne durumdasınız? Ha? Devam edelim mi? Bir sonraki hadis-i şerifimiz Hamza İbni Amr el-Eslemi radıyallahu anhu ennehu kal Ya Resulallah inni ecidu fiyye kuvveten alessiyami fissefer fehel aleyye cunahun fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiye ruhsatun minallah femen ahaza biha fehasenun فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثَ عَيْشَةَ اَنَّ حَمْزَةِ بْنَ عَمْرٍ سَأَلَ Diyoruz ki Hamza bin Amr el-Eslemi radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Ya Resulallah ben oruç tutma gücünü kendimde buluyorum. Ey Allah'ın Resulü ben oruç tutma gücünü kendimde buluyorum. Bana herhangi bir günah var mı? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki bu Allah'ın bir ihsanıdır. Kim onu kullanırsa Allah azze ve celle vermiş olduğu bir ruhsattır. Kim onu kullanırsa güzel bir davranışta bulunmuş olur. Kim onu kullanırsa güzel bir davranışta bulunmuş olur. Oruç tutmak isteyen kişi içinde herhangi bir günah yani oruç tutmak isteyen kimse içinde herhangi bir günah söz konusu değildir. Hadisi Müslim rivayet etmiş. Aslı Ayşe radıyallahu anha da muttefakun aleyh olarak bize rivayet ediliyor. Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı rivayette, o Buhari ve Müslim'de geçen rivayette de yine bize soruyu soranın bu sahabe olduğu Hamza bin el-Amr el-Eslemi radıyallahu anhu'nun olduğu bize haber verildiğini görüyoruz. Sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme seferde oruç tutmaya güç, kudret sahibi olduğunu soruyor. Diyor ki, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاهٌ Bundan dolayı benim için bir günah var mı? Sahabenin bu soruyu sormasını iten şey ne? Neden seferde oruç tutarken bana bir günah var mı diye soruyor.
İbadet yapmakta hırslı.
Bu bir şey. İbadette bir hırslı. Ama diyor ki, فَمَنْ كَانَ مَرِيلًا مِنْكُمْ اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Sahabe bu ayeti şöyle anlıyor. Diyor ki sizden birisi hasta veyahut da yolcu ise o günleri ne yapsın? Başka bir günde kaza etsin. Yani şöyle anlıyor. Hasta veyahut da misafir olan ne yapar? Orucunu tutmaz. Onu ne yapar? Daha sonraki bir günde tutar. Diyor ki sahabe ben diyor sefer ediyorum ve sefer ettiğim esnada bir meşakkat hissetmiyorum. Yani kendimi oruç tutmaya elverişli görüyorum. Bundan dolayı oruç tutsam bana bir günah var mıdır? Yani burada bir günah var mıdır? Sözünü nereden anlıyoruz? Ayete döndüğümüz zaman sahabenin buradan ne anladığını görüyoruz.
Emir olarak görüyor.
Eğer sefere çıkıyorsan oruç tutma. Daha sonradan bunu kaza et. Ve yine biraz önce Mehmet'in de Kasım'ın da dediği gibi sahabenin bu özelliği var. Bir ibadeti yapmadan önce ne yapıyorlar? Soruyorlar. Böyle bir özellikleri var. İbadeti yapmadan önce soruyorlar. Şimdi sen bize bak. Ramazan ayı gelecek. Değil mi? Biz de o zaman soruları gör. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne gerekiyor? Böyle yaptım, böyle yaptım. Ne gerekiyor? Sen normalde sefer mi edeceksin? Değil mi? Böyle bir şey mi düşünüyorsun? Ne zaman soracaksın? Yapmadan önce soracaksın. Diyeceksin ki ya hocam ben sefere çıkacağım. Bir şey var mı? Hani oruç tutmam gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Böyle bir ruhsat var mı? Önceden malumatını edineceksin. Ona göre hareket edeceksin. Ama bizde ne yok? Günümüzde insanlar bu hassasiyet yok. Sahabenin özelliği bu. basiret üzerine, ilim üzerine amelini ne yapmak istiyor? Yapmak istiyor. Diyor ki öncelikle bir sorayım. Konuyla alakalı bir sıkıntı yoksa fetvayı alırsam ona göre hareket ederim ve ibadetimde ne yapmış olurum? Sıkıntıya düşmemiş olurum.
Önce yapıp sonra fetvayı alıyoruz.
Evet, biz de tam tersi. Önce yapıyoruz, sonradan acaba buna ne gerekir? Yapmadan önce sorsan o hataya da ne yapmış olursun? Düşmemiş olursun. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiye ruhsatun minallah. Allah Azze ve Celle'den sana bir bu ruhsattır diyor. Ruhsat ne demek? Teshil. Yani kolaylaştırma. Ruhsatın lügavi olarak karşılığı ne? Kolaylaştırma. Yani Allah Azze ve Celle sen sefere çıktığında sana bir ruhsat vermiş. Oruçtan bahsediyorsak buradaki ruhsat ne? Kolaylaştırma. Yani ne yapabilirsin? Oruç tutmayabilirsin veyahut da oruçluysan orucunu bozabilirsin. Mesela mesler var. İnsanın ayağına giymiş olduğu mesler var. Onların üzerine mes etmek ne? Ruhsat, kolaylık. Neyin kolaylığı? Normalde farz olan ne? Ayakların yıkanması. Bu ruhsat bize neyi kolaylığını veriyor? Eğer abdestli bir şekilde mesleri giydiysen ayağını çıkartıp yıkamana gerek yok. Üzerine mes ederek ne yapabilirsin? Bu ruhsattan istifade edebilirsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ Kim bu ruhsatı alırsa bu güzel bir şeydir. Yani Allah Azze ve Celle sana bu ruhsatı ne yapmış?
Vermiş.
Diyor ki فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ Kim de diyor oruç tutmak isterse ona bir günahı yoktur. Neden? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birincisinde ruhsatı alırsan bu güzeldir. İkincisinde de oruç tutarsan güzeldir demedi de İkincisinde oruç tutarsan bunun bir günahı yoktur dedi. Çünkü soru bu şekliyle yöneltildiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruya uygun bir şekilde ne yapıyor Enver abi?
Cevap
veriyor. Eğer seferde oruç tutarsan bir günahı var mıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu bir ruhsattır. Tutmayabilirsin. Tutmazsan bu güzel bir şeydir. Eğer tutarsan da sana bir günahı yoktur. Soru neydi? Tutarsan bir günahı var mıdır? Cevap tutarsan bir günahı yoktur. Soruya göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevap verdiğini görüyoruz. İlim ehlinin konuyla alakalı ihtilafı var. Mesele biraz uzun. O yüzden dersi burada noktalayalım. Çünkü dikkatler artık dağıldı. Çünkü birden fazla görüş zikredeceğiz. O yüzden diyoruz ki bunu ne yapalım? Haftaya bırakalım. Bununla yetinelim. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. استغفرك واتوب اليك